varlık kavram değil. Yani onu söylersek yanlış olmayacak. Varlık kendinde kavram. Yani varlıkta henüz kavram potansiyel olarak var. Şimdi şeyi kullanabiliriz, potansiyel ya da yani kavramın kendisinin gelişme terimlerini kullanabiliriz. Gelişme kavrama ait bir terimdir ve kavram gelişiyor. Varlık mantığında kavram yok. Ya da sadece kendinde var, yani potansiyel olarak var. Çünkü kavram denen şey yani özel bir, daha özel bir varlık biçimi. Öyle değil mi? Yani varlık, daha var tabii, kavram da varlık. Ama varlık alanının varlığından farklı bir varlık. Yani öz alanında da kavram belli bir gelişme aşamasında duruyor. Kavram kavram nasıl bir şey? Yani kavramın kavram şeyde tamamlanıyor. Tözden sonra tamamlanıyor ve kavramın tamamlanması denen şey, yani özü aşması, varlığı ve özü aşması, gerçek karakterini bulması.
Özgürlük açısından bütün bağlamını kapatıyor herhalde.
Özgürlük, burada özgürlüğü nasıl anlayacağız, o da önemli. Yani tözde zorunluluk vardı, kavramda özgürlük alanına geçiyoruz. Ne demek bu? Bu kavram şeyin kavramı, yani mantıksal kavram şey değil. İnsan düşüncesindeki, insan bilincindeki kavram değil. Mantıksal kavram ve onun özgürlüğü ne demek? Onun özgürlüğü şey demek, sınır bulmaması ya da sınırda kendisiyle karşılaşması. Kavramda özgürlük vardı çünkü örneğin evrensel kavram tikelleştiği zaman, kendi olumsuzluğunu kendi karşısına koyduğu zaman, aslında onun karşısında duran tikel kavram o evrensel kavramla bir diyor Hegel. Yani varlık alanında bir kavram ya da bir belirlenim bir başkasına geçtiği zaman kendisi ortadan kalkıyor. Orada bir başkasıyla olan bir ilişki var. Yani o kavram alanındaki ilişki şeyden farklı, varlık alanındaki ve öz alanındaki ilişkilerden farklı. Ya bunları çözmek gerçekten şey değil, çok kolay değil. Yani sanki Hegel şey gibi yazıyor, çok net bir şekilde çözmüş gibi yazıyor ama o kadar net anlaşılmıyor söylediği şeyler.
Yani şu anda nereye kavram, şu anda nereye bağlamak istiyorsunuz?
Kavram ve yargıya. Kavram, kavramın karakteri ve oradan yargıya nasıl geçeceğiz?
Peki en basit şekliyle varlık ya da öz alanındaki o kategoriler kavram değiller mi?
Değiller.
Yani belirli varlık bir kavram değil mi?
Değil. Bir kavram derken bir sözcü bulandırıyor işi ama belirli varlık kavram değil. Dasein kavram değil. O Dasein. Ya da kendinde kavram. Çünkü bu bir belirli varlıksa bu bir kavram değil.
O belirli varlık değil ama. Belirli varlık belirlemeyi taşıyan bir şey.
Evet. Belirli varlık zaten bu bir belirli, bu da, evet, bu bir Dasein değil.
Değil.
Kavramı değil. Ama Dasein dediğimiz şey kavramla örtüşmüyor. Tam olarak kavram değil. Yarı kavram. Ya da kendinde kavram. Yani şöyle düşünüyor Hegel, kavram varlık alanındayken henüz önünde gideceği, ilerleyeceği alan var. Daha kendini bulmuş değil.
Ne zaman çünkü kendisiyle karşılaşacak, orada evet, kavram olacak.
Evet. Yani şeyi düşünürsek, doğayı ve tini düşünürsek, kavram doğada da kendini bulamıyor. Kavram kendini tin alanında buluyor ve tin alanında da felsefede buluyor. Yani şey olarak, bilinçli olarak felsefede buluyor. Ama kavram yani ide ayrı bir kategori, ona girmeyelim. Yani
peki şu ayrımlardan giderek belki yapabiliriz. Yani mesela öz bölümündeki kavram çiftleri, kavram diyorum ama evet, şey anlamında. Evet. Oradaki geçişlerde de bir başkasını bulmuyor.
Evet.
Orada da bir sınır yok. Orada kavram niye tamamlanmıyor da tikel ve tekile kadar geliyor. Ya da evrensel ve tikel arasında.
Evet.
Yani tikelle evrensel arasındaki ilişkiyi anlarsak belki mantıksal ilişkiyi benzetme yoluyla evet, yani o öteki taraftakini anlayabiliriz.
Evet. Yani öz alanında ilişki başkasıyla ve kendisi, yani kendisi olan başkasıyla diyor Hegel. Orada öz kendine ve kendi için varlık. Kendine ve kendi için kavram, pardon.
Kavram, evet.
Yani ama diyor, burada vurgu kendindenin üzerine düşüyor. Yani henüz orada kavram...
kendi için.
Kavram ortaya kendi koyulmuş vaziyette var.
Tam olarak kendi için değil.
Kendilik daha ağır basan, yani belki yanlış bir ifade oldu ama ağır basan.
Evet.
Kendilik karakteri daha öne çıkan bir...
Kavram da koyulmuş vaziyette çünkü, değil mi? Henüz daha...
Bir saniye, nasıl?
Yani kavram o dediğiniz süreçte koyulmuş olarak bulunuyor. Yani öz alanında veya varlık alanında iken, yani o tür direkt çözümlemeleri yapmadan önce koyulmuş olarak var.
Potansiyel olarak
var. Potansiyel olarak var.
Potansiyel olarak demek daha iyi. Yani... Şimdi Hegel'in mantığını izlemek daha iyi. Yani daha başka denemelere girmekten çok Hegel ne düşünüyor onu anlamakta yarar var. Yani logos diye bir şeyi kabul ediyor Hegel. Mantıksal varlık diyebileceğimiz bir şey bu. Ve bunun bütün realiteyi buna indirgiyor. Onu da açıklıyor. Yani orada bir şey var. Logos şey değil. Varoluştan soyut bir şey değil. Ve ama logos tam potansiyelini ne varlık alanında ne de öz alanında, yani o şey alanında, ens alanında şey yapmıyor, tamamlamıyor kendini. Yani Schelling diyordu ya, doğa taşlaşmış anlıktır. Taşlaşmayı kırması gerekiyor şeyin, anlığın ya da logosun. Yani logos tinsel varlığa geçiyor. Doğadan sonra tinsel varlığa geçiyor. Tinsel varlık logosun varlığına daha yakın diyebiliriz.
Logos'un ama varlığına.
Siz cinsel için sonlu alan dediniz.
Evet, sonlu alan. O yüzden tam...
Logos cinsel alanda nasıl bilinmektedir?
Logos sonsuzsa demek.
Logos sonsuzsa biz o sonsuzluğu simüle ediyoruz düşüncemizde. Yani diyoruz ki sonsuz, sonsuzluğun mantığı şudur.
Ne ediyoruz?
Simile ediyoruz. Yani onu düşünüyoruz. Sonsuzu düşünebiliyoruz. Kötü sonsuzu düşünebiliyoruz. Şimdi kötü sonsuz realitede uzaysal sonsuz olarak var. Yani çünkü orada sürekli olarak ilerliyorsun ve her zaman sonunda da kalarak sonsuza doğru gidiyorsun. Ama bu kötü sonsuz ve bunu biz düşüncede simüle edebiliyoruz.
Ama şunu da peşin olarak kabul etmek durumunda değil miyiz? Yani tinsel olan, evet, aynı zamanda ussal olan olarak o ustan aldığı payla o sonsuzluğu ve ustallığı tam anlamıyla yakalamasını ve sonsuzluğu yakalamasını kabul etmek durumunda.
Evet.
Madem ki ustaldır, ustalar, o ustallıkla aynı kavramsallığı şeyi kullanıyorsa onu da kabul etmek.
Evet, yani insan usu, insan düşüncesi sonsuzluk kavramını gerçekte olduğu gibi düşünebiliyor. Şey değil, insanın düşünme yetisi herhangi bir şekilde eksik değil. Yani kendinde potansiyel olarak eksik değil. O yetenek olarak eksik değil. İnsanlar onu bilmiyorlar ya da yapamıyorlar. O problem değil. Yapacaklar.
Ama düşünemeyeceği hiçbir şey yok.
Düşünemeyeceği hiçbir şey yok.
Şimdi bu şeyi de iki şey soracağım. Bir tanesi öz kendinde ve kendi için kavramdır.
Evet.
Kendi için midir yani?
Kendinde ve kendi için kavram. Yani sadece kendinde değil. Kendi için diyor.
O niye yargıyla bağlamak istediniz oraya? Neden?
Kavrama geçip kavramdan yargıya geçeceğiz. Yani şu an kavramı...
Bir de bir şey daha soracağım. Şimdi Cengiz'in söylediklerinin üstüne bir şey geldi aklıma Aziz.
Evet.
Tinsel olan her şey ussal mı?
Evet. Doğal olan her şey ussal mı?
Bu kadar rahat diyebilir miyiz?
Deriz.
Tinsel olan her şey zorunlu olarak ussal mı?
Evet. Ussal olmayan hiçbir şey yok. Yani usun terimlerinde belirlenmeyen hiçbir şey yok.
Aynı şeyi doğa için de kullanabiliriz çok rahat. Doğada da
ussal olabilir.
Yani şimdi insan yanlış bir
şey
yanlış bir yargıda bulunabilirsin, değil mi?
Yani maneviyat gibi kullanıyoruz tinsel, evet, değil mi? Ruhsal, evet, veya maneviyat gibi kullanıyoruz.
Tinsel olan
tinsel, yani, değil. Evet. Onun için tinsel diyebildiğimiz birçok şey bazen usta şu şeylerle de, evet, açıklanıyor, karışıyor. Bunu tinselin ussallığını nasıl açıklayacak bu durumlarda? Yani Cengiz'in söyledikleriyle bağlantılı olarak söylüyorum.
Tamam. Şimdi tin daha genel bir kavram. Dolayısıyla tin eşittir us değil. Evet, ama tinsel olan ussal olandır anlatımı geçerli mi?
Yanlış değil diyorsun.
Yanlış değil. Yani şimdi ben yanlış bir yargıda bulunabilirim. Saçmalayabilirim. İrrasyonel şeyler düşünebilirim us dışı. Bu da mı ussal? Bir devlet çok kötü olabilir ve ona Hegel şey diyor, devlet olarak sürüyorsa, hala sürüyorsa yine de onda bir şey vardır. Devlet kavramı, devlet ideası şuya da bu düzeyde
şey
bulunuyor.
Şey için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Örneğin dinsel, evet, alanda ilgili olarak, evet, tamamen dinsel alanda din.
Evet. O da mı ussal? Athena, evet, ussal mı?
Yani, evet, her dinsel şey ussal mı? Onu
yani şunu söylemek belki daha doğru. Hiçbir tinsellik yoktur ki o ussal olan altına getirilmesin. Ussallık, evet, altında düşünülmez.
Yani Zeus ussal mı? Evet.
Yani, o zaman mesela, din bağlamına getirdiğimiz zaman bir sürü yani dinle bilim karşıtlığı içinde düşünürsek bir sürü us dışı şey var.
Yani,
yani bunu nasıl açıklayacağız? Yani
us dışı ve o zaman problem şey, us dışı ve usun ilişkisi. Yani us dışı nasıl var? Us varsa, dünyada us egemense, evrende us logos egemense ya da nous egemense, ha, us dışı nasıl? Niye var us dışı? Kötülük niye var? Kötülük ussal mı?
Yani tabii bu önemli bir soru.
Ussal olması, haklı olması anlamına gelmemeli. Yani Nazizm, Nazizm vardı. Evet, Nazizm. Evet, Nazizm vardı. Nazizmin belli bir usu var. Belli bir mantığı var ki ortaya çıktı, edimselleşti ve yani genel olarak kötülük içinde bunlar şey sorular.
Tamam, altında çok şey, psikolojik nedenler de var.
Kötü ve iyi görene bir şey var.
O zaman us dışı olan ne? Yani bu da rasyonelize ediliyorsa Nazizm falan us dışı olan ne o zaman?
Nasıl? Soruyu aç.
Şimdi yani o kendine göre Nazizm'de ussaldı diyorsunuz. Veya da dinlerde gerçi o şey Zeus falan mitoloji o. Din, evet, değil. Tek tanrılı dinlerinde ussal tarafları var.
Evet.
Her şey kendine göre realize ediliyorsa, evet, us dışı olan ne? Yani ussal olmayan ne peki? Ben her şeyi ussal olarak şey yapabiliyorum.
Tabii tabii. Yani, evet, o zaman en saçma şey ussal, evet, dersin çıkarsın.
Evet, tabii.
Yani, din bağlamında, evet, bir sürü şey söyleyebiliriz.
Evet. Din bağlamında i̇şte başka bağlamda. İşte Nazizm'de de, ırkçılıkta da başka şeyler söyleyebiliriz. Tamam. Şövenizm'de de başka,
elbette,
şeyler söyleyebiliriz.
Yani, onun için soruyorum bu soruyu.
Rasyonel olup olmadığının şeyi zeminlik diyelim ya da sağlaması doğa. Yani eğer doğayı ilgi almıyorsa
ama Zeus'u doğayla nasıl açıklayacaksın?
İşte onun için usta şey diyoruz. Yani doğayı anladığı anda...
He, doğada açıklaması olmayan şeyler usta şey mıdır?
Evet.
Yani mesela Zeus gibi bir şey doğada olmadığı için...
Ama doğa yani tinsel değil mi? Tinsel olan şeyler de ustal olabiliyor. Doğa tinsel değil.
Evet, ahlak doğal değil. Ama ahlakı us dışı olduğunu tinsel, söyleyemeyiz.
Tabii, tinsellik doğanın üzerinde bir şey zaten.
Tabii.
Evet.
Doğa yani, kavramının kendisi doğaya ait değil.
Kavram olarak tabii ki.
Yani bir şeyin ussal veya us dışı olduğunu söylemek için onun sadece kendi kavramında bakmak gerekiyor. Belli bir şeyin, yani biraz önce bahsettiğin Nazizm'den bahsettiğin zaman sadece Nazizm'in bir Nazizm kavramını ele alıyorsun. Dolayısıyla us dışının belirliliğini veya ussallığın bir belirlenimi olarak bir şey üzerinde inceleme yapıyorsun.
Tamam yani, da Defne, şimdi ben Nazizm'i insan haklarıyla, şunla bunla o kavramları bağıntılandırdığım zaman bu da kötü bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir soyun, bir ırkın...
Mantıksal bir açıklama yaparken, ussal veya us dışı derken onun iyiliğinden veya kötülüğünden bahsetmiyoruz.
Ama tamam, kötü de bu arada rasyonelize edilebiliyor.
kötülüğünden bahsediyorum. Yani kötünün de bir açıklamasını, mantıksal çıkarsamasını evet. yapmak mümkün.
O işte. Ustalık dediğimiz şey o.
Yani her türlü bir şey vardır. Evet. Geliyor, değil mi? Hegel'in işte ustalığına edimseldir lafını biz şey diye almıştık. Yani her şey, edimsel olan her şey bir nedenle.
O zaman dış şey olan şey nedensiz olan öyle mi? Nedensiz olan
uçtur. Nedensiz olan bir şey yok.
Saçmalat, işte absürtlük
de. Onu diyemeyiz. Yani. Zemini de vardı.
Mümkün değil öyle bir şey.
Yani o zeminin üstünde yani? Edimselliği de vardı.
Neden olmuyor? Yani bir sürü bir şey var. Mesela etik olmadığı halde uçsal olan bir sürü şey.
Mesela
ahlaksızlık yapılan bir tür. Binlerce ahlaksızlık. Onun bir ussal tabanını bulabilirsin. Adamın belli bir kazancı vardır, çıkarı vardır. Yani başka bir nedeni var. Egemenlik şeyi vardır, eğilimi vardır. Baskın olan bir şeyi var. Yani ussal bir açıklamasını demin şimdi söylediği gibi açıklamasını yapabilirsin.
Açıklamasını yani, yapmak şey anlamında söylemedim. Yani onu yani ne olduğunun kavramını ortaya konması.
İneklere tapmak ussal.
Değil. Ama onun bir mantığı var. Ama çok
güzel bir şey.
Onun mantığını
usul ürünü olmakla ussal olmak farklı şeyler değil mi?
Evet.
Galiba biz bu noktayı netleştirirsek işin içinden çıkarız gibi düşünüyorum. Ya her şey usul ürünü olabilir. Ama usul ürünü olan her şey ussal olmayabilir.
Şöyle bir farklı örnek var. Usul mesela şey var. Einstein'ı usul dışılıyor. Çünkü oradaki teori, fiziksel teori, gerçek veya realiteye uyan bir teori değil diyor. Yani doğanın mekaniği ya da şeyi, gerçekliği bu değil diyor. Bunun anlatılmaz. Bunun için us dışı diyor yani. Öyle değil mi?
Evet. Yani DS'nin mesela, DX'in ölçülebilir olduğunu ya da fiziksel sonlu bir uzunluk olduğunu söylediği zaman Einstein bu geometrik olarak irrasyonel bir şey.
Ama yine de usun bir ürün.
Ama onun evet, düşüncenin ürünü.
Demek ki düşüncenin usul ürünü olmakla ussal olmak farklı yani. Kavramlar.
Her düşünce de ussal mı?
Yani düşünce her zaman ussal işleme
kavramında
kavramsal
kullanıyorsak yani, değil tabii.
Onu açmak lazım o zaman Cengiz'in dediği gibi. Her düşünce ürünü ussal mı?
Şimdi yanlış diye bir şey
yani
var.
Yani soruyu bu şekilde koymak daha
evet.
Anlamlı olabilir yani. Daha ama doğru yani, cevap arayışı olabilir.
İlk baştaki soruyla çok alakalı değil aslında. Yani çünkü diğerinde hani us dışı Mine'nin anlattığı hani us dışı ne hani veya ussal olan ne, neye göre evet. belirliyoruz gibi bir soruydu anladığım kadarıyla. Yani us dışı olup olmamasını onun temel kavramları ve ilişkiler üzerinde değerlendirme yaparak yani orada usumuzu belli bir belirlenime yöneltip nedir işte incelediğimiz şey nazizm mi? Usumuzu belli bir belirlenim içerisinde o ölçeklerde değerlendirip onun mantığını çözmek, nazizmin mantığını anlamak, onun
nazizmin sağlığı. Bir mantığı var, var olma nedeni var, deterministik bir şey, belli koşullar olduğu için ortaya çıktı vesaire. Ama nazizmin kavramsal yapısı ussal değil. Yani
işte tam onu söylüyorum. Evet. Dışı bir şey
evet. Yani burada evet. ussal olan evet. şey yani, bir nazizmi ya da bir kötü devlet modelini ya da bir kötü yasayı ussallık altında onu yine kendi kavramına bağlı kalarak ussallık altına alabiliriz ve onu oradaki iyilik, kötülük
o zaman yerelli bir şey olur ve çıkar. Üzerine gibi bir şey evet. oluyor. Yani ortaya çıkışının bir mantığı var ama o mantık şey değil, kendinde gerçek bir mantık değil ve realitede zamanı gelince ortadan kalkıyor, geçiyor. Yani Hegel T'nin görüngü biliminin bütün içeriğini yanlış olarak nitelendiriyor. Niçin diyor yanlışla uğraşalım diyor. Bilime doğrudan doğruya başlamak varken niye görüngü bilimi öne alıyoruz diyor. Çünkü diyor şey biz bilginin oluş sürecini incelemek zorundayız, kavramak zorundayız. Ve bilginin oluş süreci henüz bilgi olmayan bir şeyin sürecidir. Ve ona yanlış diyor. Aslında görüngü bilimin ona biraz daha dikkat edersek görüngü bilimin sunduğu sürece yanlış demek biraz aşırı bir anlatım. Çünkü doksa, yani görüngü bilim, görüngüsel bilinç yanlış olan değil, yanlış ve doğru olan, yani hem yanlış hem doğru olan.
Gelişmekle ilgili bir şey bu.
Evet, o yüzden Ama yine de şey, oradaki bilinç biçimleri T'nin biçimleri olmalarına karşın, belli bir anlamda ussal, usun açılımı olmalarına karşın yine de usun gerçek açılımı değiller.
Yani biz görüngü olanı kavram olarak alırsak, oradaki görevliliği görmezsek, o bizi her zaman işte yanlışa götürecek olan şey. Yani görüntü...
Ben yanılıyorsam düzelt. Aklımda şöyle bir söz kaldı. Yani açıklama var Hegel'le ilgili. Hasta bir adamdan örnek veriyor. Bu hasta ise diyor, insan kavramına tam olarak uymuyor diyor. Yani bu anlamda ussal değil, hastalanmış.
Gerçek insan değil
gerçek
diyor.
Gerçek insan değil diyor. Böyle bir örnek veriyor. Devlette verdiği gibi. Yani evet. Bu artık bozulmuş bir şekli. Tam olarak evet. Ussal olmuyor o zaman. Hasta olduğu için.
O aynı zamanda tamam, insan. Yani iki belirlenime de, iki ayrı belirlenime de uygun düşebilecek bir şey. Yani bir tarafta.
Devletin mesela bozulmuş şekilde kavramında devlet ama bu anlamda da şey ussal değil devlet olarak diyor.
O zaman bir şey konuşmamızda şöyle bir şey geçmişti hatırlarsan. Birkaç hafta önceydi. İnsan ideasıyla ilgili olarak düşündüğümde Mine'nin söylediği şeyi. O zaman İnsan ideasına yaklaştığı ölçüde de realitedeki insanları kategorize etmiş oluyorsun yani anlatabildim mi?
Ölçmüş oluyorsun.
Yani sınıflandırıyorsun. Yani bu insan ideasına yakın gerçek bir insan evet. Bir adam veya evet. İşte ona daha uzak işte, bir insan. Paymansı bir insan veya.
Evet.
Niye yani sınıflandırma yapma gelecek bir istatistik olmuş. Doğru. Zorundasın belki.
Bütün tarih diyor insanın kendi doğasına karşı bir kavgasıdır diyor. Yani doğallığını yenme kavgası ve o anlamda kendi ideasına karşılık düşmeye doğru bir şey süre gider
öyle bir eğilim olabilir belki ama yani realitede evet. Her şey insan ideasına birebir uygun düşmüyor yani
tarihte
tarihin kavramı
yani tarihte de şu anda da an içinde söyleyebiliriz.
Evet şu an tarihteyiz. Yani,
dolayısıyla tarihte olduğumuzu evet. Düşünsek evet. Evet.
Yani o zaman tarih şey diye anlaşılıyor, insanın kendini tam olarak kavramına uygun biçime doğru realize götürmesi.
Veya o yönde gitmesi.
Evet. O zaman us dışı, usun içinde bir moment.
Evet.
Yani us varsa us dışı olmak zorunda ya da us varsa usun olumsuz olmak zorunda. Yani us şey değil, soyut bir, bağıntısız bir kategori değil. O da bir belirlenim. Yani logosun ya da usun kendisi de belirli varlık ya da bir belirlenim ve dolayısıyla olumsuzluğuyla yüklü. Mantıksal olarak çözmek kolay. Ama anlam vermek biraz daha zor. Yani us varsa, usun us belirliyse doğal olarak kendi olumsuzluğunu, kendi karşıtını kendisiyle birlikte taşıyacak. Us olmayan ya da us dışı olan ya yani iyi iyi kötüyle birlikte olmak zorunda. Aynı mantık. Ona şey diyebiliriz. Bu eksik ussallaşmaya işte usun henüz kendi tam olmayan ürünü diyebiliriz. Kendini tam o realize etmemiş biçimleri diyebiliriz. Öyle değil mi? Yani şöyle Aztekler, Mayalar insanlığın gerçek biçimlerini temsil etmiyorlar. Osmanlılar da, Romalılar da bugünkü devletler de
yani o zaman tam bir şeyden bahsediyorsun. Yani tam nasıl diyeyim eski tabirle tekemmül et. Yani
eksiksizleşme diyorlar.
Eksiksizleşme. Tamam.
O Rus'un
yetkinleşmiş. Ha bravo. Tabir
perfectibility diyorlar.
Yani yetkinleşmiş us ile henüz daha yetkinleşememiş evet. Uslar. Bunlar ama belirli uslardan bahsediyorsun. Evrensel us için aynı şeyi
bence bugün bu konuda bu aydınlanma döneminde tartışılmış. Yani insanın eksiksizleşebilirliği. Condorcet'de var, Rousseau'da var ve onların çağdaşlarında var. Yani o zaman insanlar, ya o us çağı denen şey, insanın ussal bir varlık olduğu kabul edildiği zaman ondan kendiliğinden bu çıkarsamalar geliyor. Yani insan gelişen bir varlıksa o zaman nereye doğru gelişiyor? İnsanın eksiksiz gelişime olanaklı mı, değil mi? Bazıları olanaksız diyorlar buna, bazıları olanaklı diyorlar. Yani
potansiyel dediğimiz tam da bu değil mi? Evet. Yani potansiyel sonuna evet, kadar işte. Açılacak yani veya açılması potansiyel. Zorunlu olan bir şey değil mi? Bir potansiyel varsa...
Buna bir zorluk var mı? Yani
çok açık.
Eğer us kendindeyse, insanda, homo sapiens kendinde ussal varlıksa, homo sapiens türse, yani tür olarak değişmiyorsa ortaya çıktıktan sonra onun bütün, yani Homo sapiens'in biyolojik bir evrimi yok kendi içinde tür olarak. Eğer varsa zaten tür olmayacak, başka bir türe geçecek vesaire. Ama Homo sapiens bir tür ve o zaman Homo sapiens'in tin olma özelliği var ya da öyle bir karakteri var. Bu karakter başlangıçta eksik. Yani edimselleşmesi açısından eksik. Henüz ilkin işte şey yapıyor, taşları yontuyor, sivriltiyor vesaire. Yani o potansiyelin ilk belirişleri öyle ve bu gelişen bir süreç. O zaman eksiksizleşebilirlik, potansiyeli kabul et.
Tarihi de rasyonalizm böyle tarif etmiyor.
Evet. Ama bu insanlara aşırı ölçüde zor geliyor. Yani bunu bütün bir postmodernizm buna karşı bir argüman geliştiriyor. Yani insanın işte çok kültürlülük denen şey bu. Bırakın her kültür kendi biçimini korusun, onun içinde kalsın ve hiçbir kültür ötekinden daha yüksek değil, daha iyi değil, moral olarak ya da...
Kaddafi
mi? O da mı postmodern? Kesin yani öyle olmaz.
Kaddafi'ye uygun
bir şey. Kore'ye karışmayın demiş, o istemiyorsa bağımsızlık.
He.
Filan gibi.
Kuzey Kore bağımsızlık istemiyorsa...
Birkaç tane daha devlet örneği var. Evet. İran'a dokunmayın demiş.
Evet.
Onlar böyle şimdi...
Ya Michel Foucault. Michel Foucault da aynı şeyi söylüyor.
Evet.
Yani bir ilerleme yok, gelişme yok. İdeal bir model yok, bir erek yok. Öyleyse her kültür şey...
Bunu daha önce tartışmıştık. Caddebostan'da falan çok tartışmıştık. Atıyorum ama ben de dışsal olarak bir müdahaleyle insanların demokrasiye geçeceklerini, gelişeceklerini çok da şey yapmıyorum, kanaat getirmiyorum. Yani bu tamamıyla içselleşti. Yani kendi gelişimlerini kendileri şey yapmıyor.
O moral olarak hatalı bir eylem. Yani dışlar Amerika'nın yaptığı şey falan yani. Olmuyor tabii. Hegel kendisi söylüyor. Diyor Napolyon İspanyolları kraliyetten caydıramadı, cumhuriyete geçiremedi. Çünkü hazır değil şeyler, İspanyol tini.
Ve bir
onlara anayasa ver, dayat ama anayasa bilinçlerde olan bir şey. Kağıda yazmanın bir anlamı yok. Yani
sadece İspanya için değil ki bugün hala bir takım
ama o çok kesin bir şey de değil. Tamam, çok zor bir şey.
Simgesel, tamamen simgesel.
Ama yani, bazen dış olan içi de olabiliyor. Yani dış müdahale bazen bir kültürün tamamen içi kapanmış bir kültürü.
Ama Mine'nin söylediği
kendini bozabiliyor. Getirmek için bir şey bozabiliyor. De olabiliyor. Evet. Bu önemli bir şey. O kadar da boşa atmamak lazım. Yani
bunlar yani İngiltere, İngilizlerin, Müslümanların Hindistan'a müdahaleleri dış müdahaleydi ve Hindistan'ı kopardı. Yani Pakistan'ı kopardı Hindistan'da. Buna olmasaydı, karışmasaydı falan demenin gereği yok. İngilizler Hindistan'a geldikleri zaman Hindistan'ı bozmaya başladılar. Kültürel olarak çürütmeye başladılar.
Kaçınılmaz bir şey.
Buna karşı çıkmanın, bu sömürgeciliktir, bunlara karşı çıkalım, sömürgecilik... kötüdür, koşulsuz olarak kötüdür demenin pek bir şeyi yok, anlamı yok. Yani orada yargıç, felsefenin şeyi, yargıç rolü, felsefenin yapması gereken şey orada yargıç rolüne geçmek değil.
Kavrama dönüşecek. Evet,
neden öyle oldu? Yani Hegel şey diyor, tarih felsefesi diyor, tarihsel olayların zorunluluğunu göstermeli, onları aklamalı diyor. Bu aklama sözcüğünü ben yani hoşuma gitmedi. O metinde öyle.
Hiç de hoş değil zaten.
Değil. Nazizmin ya da sömürgeciliğin aklanması şey değil. Güzel, moral olarak şey değil.
Yani işte hepsinin
evet. Ussallaş, ama onu demek istemiyor diye.
Yaparsa aklamış olursun aslında.
Anlatılmak istemem o değil. Evet. Yani onlar da ussallaş.
Ama haklı çıkarmak değil. Yani
haklı diyemiyorum.
Dünya tarihi...
Ussallaştırırsan diyorum. Kendi, evet. Kendi bağlamında, kendi çerçevesinde ussallaştırdığın takdirde aklamış olur.
Tahsil olarak aklamak, ama, moral olarak
ama
aklamak...
Ama bulmak değil.
Değil ama işte.
Evet. Zorunluluğunu göstermek. Yani Hegel demek istediği o. Nazizm zorunlu olarak ortaya çıkacak bir fenomendi ve çıktı. Yani çıkmasaydı...
İşte ben de demin
daha yok,
soruyu tam bu nokta için soruyorum. Yani her tinsel şey evet. Ussal mıdır derken bunu kastediyorum. Yani
her ussal olan şey, yani moral olmayan bir şey ussal olabilir mi?
Evet.
Belki o daha doğru.
Evet, o da yani soruyu böyle öbür tarafından sormak
moral olmayan veya etik olmayan,
ussal olabilir mi?
Yani ussal olabilir.
Tabii. Olamaz.
Olumsuzlanmış ussallık olarak kabul edebiliriz. Yani olumsuz ussallık olarak. Yani ussaldır.
Son çözümlemede.
Moral değil ama ussal olabiliyor, öyle mi?
Olumsuz ussallık olarak
görebiliriz. Ussal olabilir ama bence ussal olamaz. Ussal
Ha, yani o zaman deminki...
Moral bir şey de var yani.
Deminki var. Soruya geldik o zaman işte. Her düşen, her düşünsel şey ustal mıdır? Demin o soruyu sordu. Cevap bulamadık.
Bir anlamda ustaldır, bir anlamda yani değil.
Ben söyledim ama çok akla yattın. Ustal olmak yani düşüncenin evet. ürünü olan şey dedi.
Mutlaka ustal mıdır?
Usul ürünü olmaz.
Usul ürünü da, olduğu için ustaldır da.
Yani kavramsal
bir... Kavramından ustal değildir.
Evet.
Değil mi? Öyle diyebilir miyiz?
Moralite de usul ürünü. O da usul ürünü.
Evet.
Yani birbiriyle çatışmaması lazım. Moralite,
yalnız moralite tam da etik olayı zaten işte, evet.
Us'un eksik biçimleri ya da T'nin eksik biçimleri irrasyonel biçimler. Çünkü ortadan kalkıyorlar.
Evet, bir de orası çok problemli evet. bir şey. Çünkü göreceli de toplumdan topluma farklılıklar da gösteriyor. Evet. Yani
tinselliğin belli bir momentinde belli bir ussallık olarak kabul edilebilir. Yani o ussallık, tinselliğin o tinselliğin belli bir momentine denk düşer.
Yoksa şey değil.
Ama yine de us iddiasını olumsuzlayan bir şey. Yani dolayısıyla hem ussal diyebiliriz hem usu olumsuzlayan bir şey diyebiliriz.
Yani usu silersek postmodernlerin yaptığı gibi bir kültürü olumsuzlama olanağı ortadan kalkıyor. Ya da yargılama yargılama kriteri ortadan kalkıyor. Değil mi? Usu silersek.
Olabilir.
O zaman bütün kültürler eşit olacak.
Neye göre yargılayacağız? Kriterimiz nedir?
Usa göre yargılayacağız.
Ama us dışını da üretiyor.
Evet.
O zaman yargı platformumuz her an ayağımızın altından kayabilir. Böyle bir tehlikemiz var.
Kimin usu veya o soruyu
sormak? Us dışı demek için usun varlığını evet. kabul etmen gerekiyor.
Ya, usun varlığını kabul
varsa, ediyoruz. Us varsa onu...
Us dışını ayırt edebilirsin.
Olmayanı ayırt edebiliyorsun.
O soru yanıtını taşıyor.
Bu o kadar kolay değil.
Çok kolay. Çok net yani, çok açık.
Yani tarih bunun kolay olmadığını göstermiş. İnsanlar bir sürü us dışı şeyleri kabul etmişler.
Ama us dışı olaylar yaşanabilir. Birebir belirlilikler yaşanabilir o süreç içerisinde. Ama mantıksal bir takım çözümlemelerinde hani belli bir olayın, tarihteki herhangi bir belli bir olayı kendi mantığı içerisinde çözmek ayrı. Ona şu andaki kendi yorumlarımızı katmak ayrı bir şey. Onu mantıksal olarak çözmek, onun ussallığını belirlemek yani us sınırları içerisinde değerlendirmesini yapmak aslında.
Dikkatli
yani
bizim onu
us tamamen us yapıyoruz.
Ama us dışında yaşa çarpladı.
Ve yorum yapıyoruz. Mesela ne yapıyor? Ahmet Bey veya işte Mine biraz önce bahsetti.
Somut bir örnek, somut bir çözüm.
Anahtar evrensellikte şunu yapıyoruz. Birkaç şeydir zemin üzerinde ağırlıklı olarak durduk yani ölçü kategorisi olan zemin üzerinde ve her şey için zemin bulunabilir şeyini önermesini getirdik buraya ve orada zemin bulmanın kendinde hiçbir şey olmadığını gördük. Yani zemin bulmayla onu kavramında almayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yani bu şeyin içinde var. Mantığın içinde bunun cevabı var. Ussal olanın ve olmayanın. Sadece zemin bulmakla onun gerçekten kavramına ulaşılmış.
Aklamak için değil. Olmadı. Yani aklamak için yapmıyoruz bunu. Sadece
işte demin Aziz'in söylediği de yani şey için, Hegel için söylediği de aklama terimini kullanmak bana sıcak gelmiyor dedi. Bana da sıcak gelmiyor. Yani. Bu anlamda
ama
değil mi?
Yani, evet. Değil mi? Yani bir savaş oluyor.
Aklamak terimini kullanmak o kadar doğru bir terim değil bence. Yani o anlamda.
Ama Hegel onu haklı olması
hangi,
anlamında
hangi
değil.
Hangi bağlamda söylüyor bilmiyorum.
Anlamak anlamında.
Efendim?
Anlamak anlamında.
O varoluşunu zorunlu anlamında. Ortaya çıkışını zorunlu.
Tinselliğin belli bir momentine uygun ve sadece o sonucu üretebilir olduğunu göstermek anlamında. Yani o tinsellik
onu öyle. Yani şimdi mesela işkenceyi alsak, işkence üst dışı bir şey.
Evet.
Ama vardı gerçeklikleri.
Ama haklı bir şey.
Düşündüğümüz zaman kabalıklıca gidiyorum. Korkuyu neden olarak bulacağız? Toplumsal korkuyu bulacağız büyük olasılıkla ve o korkuyu oluşturan şeylerin zeminini de bulacağız, nedenlerini de bulacağız.
Peki bir şey soracağım. 50 yıl öncesine kadar işkence birçok devletin yasasında vardı ve legaldi. Evet. Örneğin Fransızlar 1960 Cezayir'de Fransızların yaptığı işkencede yani kurumsal bir sistematik bir işkence var ve bu da yasal bir şey. Yani Albert Camus bile buna karşı sessiz kalıyor. Şimdi işkencenin kendinde moral olmadığının bilinci doğmadıkça işkenceye hus dışı diyecek bir bakış açısı da yok şeyde.
O dönem için ben de bundan bahsediyorum.
Evet. Tam Ömer'in halde tam da bu evet. O dönem için bu olabilir.
Hus dışı olan bir şey, ussal olan bir şey biz bir dönem için evet. Sonra hus dışı haline dönüşebiliyor. Evet.
Peki göreli mi bu şu an işkencenin hus dışı sayılması göreli mi saltık mı?
Ya değerlerin gelişimiyle ilgili bir şey bu.
Yani tekrar geri çekilebilir mi?
Çekilemez. Hayır,
çekilemez.
O zaman saltık.
Özgürlük kavramını insanlar için tekrar yani, geri alma imkanı var.
İşkence
yani için normal.
Neden işkence irrasyonel? Yani saltık olarak hus dışı. Niçin
saltık? İnsanlara acı veriyor da onun için. İnsan oluruna
ameliyat acı verir. Yani acı vermek için.
Ama orada sağaltma şeyi var. Burada tamamen insanı yok etmeye ilişkin bir şey var.
Acı biber de acı verir.
O da olmuş işi zaten.
Bir dakika. Yani burada geri dönülmezlik, tersinmezlik faktörü var mı yok mu? Onu şey
var,
yapacağız.
Var. Tersine dönülmez.
Neden?
Çünkü artık evrensel bu.
Evet. Evrensel nasıl? Ne anlamda evrensel? Yani herkes anladı ya da
hayır. Ne? Evrensel us tarafından doğrulan.
Evet. Nesne us.
Kriter de bu zaten. Demin aradığım kriter de buydu zaten.
Evrensel us diyorsun.
Şey yapması. Tikel ya da tekil usun doğrulaması değil. Evrensel usun doğrulaması.
Peki evrensel us dediğin zaman yani
logos
demek. Logosu mu kastediyorsun yoksa herkesin falan kastediyorsun?
Değil.
Hayır o zaten yani.
Şimdi bunun sadece bazı şey örneklerini de çıkartabiliriz.
Bunu tanıtlamak gerekir ama yani.
Tabii. O anlamda soracağım. İşte örneğin adam
bir parantezde onu şey yapın.
Neyin?
Unutmayın dediniz de işkence niye us dışı dedi? O da bence ilk aslanım problem.
Yani işkence. Amerikalılar şimdi yapıyorlar. Suya kafaları daldırıp
evet,
konuşuyorlar. Çünkü o sayede diyorlar şey yapıyoruz. Çok sayıda insanın yaşamını kurtarıyoruz falan diyorlar.
Şimdi zaten
bir rasyonelite var.
İşkence
ama
yapanın da kendine göre bir ustalığı var.
Evet.
Nedir o? Adam işte terörist diyor, bilmem ayrılıkçı diyor, milliyetçi diyor, çeşitli şey şovenist diyor, bir şey diyor. Adam devlet ideasını ideal olarak alırsa, adam devleti yok etmeye, dağıtmaya yönelik bir takım hareketler yapıyor. Silah kullanıyor, bilmem ne. Ve bunları bir yerde yakalıyorlar, alıyorlar. Ve diyorlar ki bu çeteyi çözeceğiz biz. Nasıl çözeceğiz? Bunun yöntemi belli işte. Yani
işkence. Kendi yararına
bu bizi şeye zorluyor. Gerektiğinde işkence yapılır.
Evet, oraya götürüyor. İşte oraya
gidiyor. Yani evrensel olması için her durumda ne olursa olsun.
Evrensel değil. Platon yalan bazı durumlarda söylenmelidir diyor. Yani bir arkadaşın diyor sana silahını teslim etti. İki gün sonra geldi çılgın gibi diyor. Silahını almak istiyor diyor. Yani verir misin vermez misin? Sözünü çiğnersin. Bir çocuğa diyor hap ilaç içirmek için diyor. Ona beyaz yalanlar söyler. Söylemek zorundasın. Bu moral olarak doğru. Yalan söylemek moral olarak doğru. İşkence yapmak moral olarak doğru diyebilir miyiz?
Yani o zaman niyet önemli.
Bir terörist diyelim kenti havaya uçuracak. Filmlerde olduğu gibi. Onu sen
Yakalamışsın,
konuşturacaksın. Ne yaparsın? Kafasını suya sokar mısın, sokmaz mısın?
İşkence yapılmaz kardeşim, insan hakları.
Saltık olarak yapılmaz diye bir şey yok.
Yok.
Burada iki ayrı değeri çalıştırıyoruz.
Çok önemli bir şey.
Evet. Saltık olarak işkenceyi ele alıp işkence hakkında evrensel bir yargıda bulunmak. Evet. Başka erdemlerle işkence arasında çatıştırma yapmaya ayrı. Şimdi bunu yapıyoruz biz burada.
Evet.
Ama her erdem diğerinden daha üstün olabilir. Dolayısıyla bunun sonu yok. En tepeye bir erdem koyacağız ki hepsinden daha üstün olsun. O da hani Platon'un iyilik erdemi gibi bir şey koymamız gerekecek. Çünkü devlet mi daha önemli, işkence yapmamak mı daha önemli çatışmasına girdik.
İster istemez oraya giriyoruz.
Buraya girdikse bir yerine karar vermemiz lazım.
Bunu realite karar verecek. Felsefenin burada karar verme şeyi yok.
Öyle bir
şeyi yok.
Realite karar veriyor zaten.
Evet, veriyor. Evet, yapıyorlar.
Yani devletlerin çıkardığı yasalar da bu anlamda
felsefe diyor ki felsefe diyor ki insanlar çok sıkıştıkları zaman işkence yaparlar. Yaparlar, yapsınlar demiyor.
Yani
olanaklıdır.
Durum geldiği zaman felsefe
bir şey diyemez. Yani orada sen işkence yapıyorsan felsefeci olarak yapmıyorsun.
Yorum yapmıyor ki zaten. Yani felsefe yorum yapmıyor ki. Sonuçta olayı
o yüzden Hegel felsefeyi dünyaya karıştırmaktan şey yapıyor, çekiyor yani. Çünkü orada eylemde bulunan birey herhangi bir birey, bir felsefeci değil. Ya da felsefe adına yapılabilecek bir şey değil. Bir yani bir insan bombayı patlatıyorsa onu fizik adına patlatmıyor. Fizik bombanın nasıl yapıldığını öğretiyor ama bombayı patlat demiyor. Yani bombayı yapabilirsin diyor ve patlatabilirsin diyor. Yani fizik şeyden değil, bombanın patlatılmasından fizik sorumlu değil. İşkencenin çözümlemesini yapıyorsun. İşkencenin yapılmasından etik öğreti ya da felsefe şey değil, sorumlu değil. Felsefe sadece şey diyor, böyle durumlarda insanlar şey yapabilirler, insan haklarını çiğneyebilirler.
İşkence zaten yapabilir. Öyle örnekler var ki Aziz, yani insan ideasına yakınlık kategorisi dedik ya, öyle örnekler var ki adam inancı için beline bombayı sarıyor. Evet. Bilmem nereyi patlatmak için kendini de patlatıyor. Yani şimdi burada insan haklarından bahsederken herhalde bundan bahsetmiyoruz. Yani o
evet.
Yani ne işkence? Adam kendini yok etmeyi bu yolda yapılmış bir şey olarak, adım olarak.
Şehitlik olarak görüyor.
Evet, öyle görüyor.
Orada bir ülkü var.
İdeal var. Ülkü var. İşte.
Evet.
Her biri birbirinden üstün kavramlar.
Evet,
evet savaş berbat bir şeydir ama gerekirse savaşmak zorundasındır. Adam öldürmek kötüdür. Nefs
müdafaa
öldürebilirsin. Yani sürekli olarak birbirinin üzerine çıkan şeylerle karşılaşıyor. Bunu nasıl genel bir kriter içinde değerlendirebiliriz?
Bunun için zaten şu kavramı onun için çözmeye çalışıyoruz.
Çok zor geliyor.
O öyle bir
aklıma bir tek şey,
bir şey yok diye.
Evrensel olan üstün olmalıdır. Başka da bir kriter koyamıyorum, düşünemiyorum.
Pardon, ben de bu derse katılma hakkımı kullanayım bu ders için, bugün için. Tartışmayı baştan beri dinledim ki vurguladı baştan Cengiz Bey olayı. Hegel zaten şu şekilde formüle ediyor ussal olanı. İdimsel olan ussaldır, gerçek olan ussaldır, kılgısal olan ussaldır diye. Ussallığı bu üç şeyde aramak gerekir diye düşünüyorum ben. Kılgısallık, edimsellik ve gerçeklik.
Evet.
Yani bunu söyleyecektim ben. Hiçbir şey.
Kılgısal olan ussal ama kılgısal olan
ussallık şeyine buraya ölçerim diye düşünüyorum ben.
Öyle değil işte.
Kılgısalsa, edimselse, gerçekse.
İşte bunlar hep söylediğimiz kılgısal olan şeyler.
Evet,
gerçekleşmiş şeyler. Ama hiçbiri ussal değil.
Yani onun ussallığını gördüğünüz zaman var yani. Görürsek eğer oradaki
işte
ussallığı...
Ama işte o düşünce ürünü ama ussal değil.
Hayır, düşünce ürünü değil. Oradaki ussallığın çözümlemesini, oradaki onun usunu ortaya koyduğunuz onun...
O ussal oluyor.
Evet, yani ussal olarak kavramı sanki sözcükleri karıştırıyoruz. Aynı sözcükleri de, yani farklı sözcüklerle aynı anlamı taşıttırmıyoruz
çünkü
herhalde.
Çünkü zemin var.
Şey değil, yani... bir şekilde bir kılıf bulma anlamında söylemiyorum. Yani evet. Konuştuğumuz hani olaylara bir kılıf bulma anlamını taşımıyor. Her kötü şeyin de bir mantığı vardır.
Evet.
Var tabii. Aynı yerde eskiden.
Kötü, evet. Kötü dediğimiz şey bizim kendi yargımız.
Yani kılgısal olan kılgısal olduğu için ussal olmak zorunda
ben de
değil.
Ama böyle bir şey var.
Kılgısal ben hatırlamıyorum ama yani edimsel olan ussaldır diyor ve edimsel olan öz ve varoluşun birliği. Edimsel olan niye ussaldır? Ona daha sonra gireriz.
Biraz daha kavramı belki anlamak
evet.
Gerekiyor. Evet, yani. Evet. Bence şu kavramı
yani
çözsek her şey daha kolay olacak.
Tekrar döneceğiz. Ama biraz tamam, ilerleyelim.
Evet, kavramı da ilerleyelim.
Buna şey yapıyoruz. Askıya alıyoruz. Yani tekrar dönmek üzere. Çünkü şu an daha ileri gidemiyoruz değil mi? Geldiğimiz nokta neresi?
Evet,
önce
bir noktaya geldik.
Evet.
Yani evet, mantık yapamadık gibi geldi.
Hangi konuda? Yani...
Yani mesela kavrama girmiştiniz, yargıya geçeceğiz diye böyle tamam. Şeyle bekliyorduk, geçemedik.
Evet, bu da mantıklı.
Hevesle bekliyorduk gerçekten.
Anladım ama bu da mantıklı. Yani,
tabii ki o da mantıklı şey. Ama
peki
yani...
yargıya geçelim o zaman. Yargı, kavram... Şimdi kavramdan buraya geldik ve kavramdan... Yani kavramın öteki iki varlık ve özle ilişkisi... Hegel kendi sisteminde o önceki iki aşamanın birliğini birliği olarak kavram bölümünü alıyor. Bu tasarımsal olarak düşünülebilecek bir şey değil. Yani varlığı ve özü ben nasıl yan yana getiririm de kavramı elde ederim sorusu doğru değil. O tasarımsal bir soru. Hegel eğer bu iki bölüm olarak geçerli hissediyor, bunlar tanıklandıysa ya da bunu kabul ediyorsak daha sonraki aşama onların birliği olacak ya da onları kapsayacak. Şimdi kavram o şey kavramı ötekilerden ayırt etmek. Yani kavram kendi varlık alanı kendinde kavramdı. Öz alanı kendinde ve kendi için kavramdı. Kavram alanında kavram kendi gerçeğini buluyor ya da tamamlanışını buluyor dedim. Tekrar evrensel tikel ve tekili almadan onlara da daha sonra döneceğiz. Yargıya nasıl geçeceğiz onu düşünelim. Yargı. Yargı sözcüğü Türkçe'de yarılma kökünden geliyor. Bölünme, yarılmadan geliyor. Bir şey var mı acaba? Bu etimolojinin kavramla bilgisi var mı?
Var.
Çok nasıl yarılmış? Ama yarılan bir bütünden ya da kendi bir şeyin kendinin yarılması.
Urteil'in Almanca'da da aynı şeyi veriyor. Orada da yarılma demek. Evet. Yani judgment, Latince kökenine bakmadım ya da İngilizce
denesi. Etimolojik bir çoğu.
Etimolojik. Evet. Şimdi burada şey
neyi,
var.
Neyden yarıyoruz? Yani varlığı evet. Bir tarafa, özü bir tarafa mı gidiyor ya da
hayır.
Yani kavram, bir tarafa gidiyor.
Kavramın kendisinin bölünmesi. Yargı. Şimdi kavramın momentlerini hatırlarsak evrensel ve tikeldi ve tekildi. Yargıya baktığımız zaman yargıda da yargı ilkin önerme gibi görünüyor. Bir önerme biçimini taşıyor. O zaman bizim bir kere yargıyı incelerken yargı ve kavram ilişkisini kurmamız gerekiyor. Bir de önerme ve yargı karşılaştırmasını yapmamız gerekecek. Yani bu koşaç var orada aynı zamanda.
Önermeyle
onları çözmemiz gerekecek. Önerme nedir ve yargı nedir? Özne ve yüklem kavramları nereden geliyor? Bunu iyi çözmemiz gerekiyor çünkü buradan tasıma geçeceğiz ve tasım da tamamen yargıların şeyi, fonksiyonları.
Bu konuda hızlı gidemeyeceğiz zaten.
Niye? Gidip tekrar geri dönebilirsin. Tekrar başlayabilirsin. Yani
biraz süreçten de var.
Mümkün olduğu kadar sorgulayın. şey yapmayacağız. Yani ezbere geçmeyeceğiz. Ama bütün boşlukları da hemen doldurabileceğimizi sanmıyorum. Hegel'in doldurduğunu da sanmasak iyi olur diye düşünüyorum. Yani bu
yargı dediğimiz bir özneye bir yüklem getirmek. Ve bu yüklemde dışsal gibi duran bir şey.
Ama o bağlamak oluyor. Yani yargının ortaya çıkması nereden? Şimdi kavramdayız. Kavrama nasıl geçtiğini bırakalım. Tözden geçiyordu. Yani hatta aslında kavrama şeyden geçiyordu. Etkileşim kavramından geçiyordu. Evet. Etkileşime de şeyden geliyordu. Nedensellikten geliyordu. Evet. Tekrar geriye gitmeyelim. Ama etkileşim kavramında, etkileşimden kavrama geçmesinin mantığı nedir diye soracak olursanız kısa yanıt etkileşimde karşıt momentlerin eşitliği gibi bir şey var. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Etkileşim denen şey, yani nedensellik ilişkisi. Eğer burada tam bir eşitleme varsa ki etkileşim onu gösteriyor. Etkileşim kavramının kendisi. Bu Hegel'in şeyine göre, düşüncesine göre aslında oldukça mantıklı görünüyor. Kavram alanında ya da kavramın kendi mantığında da olan şey. Çünkü kavramın momentleriyle ilişkisi şey, eşitlik ilişkisi ya da tam bir özdeşlik ilişkisi, tam bir aynalık ilişkisi ve bu aynalık ya da eşitlik ilişkisi etkileşimde var. Etkileşim nedensellikten gelen bir şey kategori. Ona küçük mantıkta okursanız o da yeterli olabilir bir ölçüde. Onu yani şu an burada çözmeyeceğiz. Eğer geri dönersek nedenselliğe döneceğiz ve oraya gireceğiz. Yani töz, ilineksellik, tözsellik, nedensellik, neden etki, etkileşim falan tekrar konudan şey yapacağız. Tekrar dönebiliriz. Ama şimdi ilerleyelim. Kavrama geldiğimiz zaman kavramda şey var. Yani kavramın temel belirlenimleri şöyle. Kavramın diyor momentler arasındaki ilişki biçimi geçiş değil, ışıma ya da yansıma da değil ama gelişme diyor. Gelişmenin anlamı şu. Bir moment ötekine geçmiyor, ötekine ışınmıyor ya da yansımıyor ama ötekini geliştiriyor. Geliştirmek şuydu, bir şey potansiyel durumdaysa gelişebilir. Bir bitkiden ağaç gelişiyordu. Neden gelişiyordu? Çünkü bir tohumdan ağaç gelişiyordu. Çünkü tohumda ağaç potansiyel olarak kapsanıyordu. Gelişmenin semantiği de bu, mantığı da bu. Yani gelişme potansiyelin ya da kendindenin kendi için olması ya da edimsel olması. Kavram momentler arasındaki ilişkilerde olan şey bu. Yani evrensel tikele geçtiği zaman ya da o karşı değil, o momentle ilişkiye girdiği zaman aslında bu ilişki şey gibi, gelişme ilişkisi gibi. Yani tikellik evrenselde şey olarak var, potansiyel olarak var. Pozitif ve negatif ilişkisi böyle değil. Yani negatifte pozitif ya da pozitifte negatif potansiyel olarak var diyemiyoruz. Bunlar bir arada varlar, birbirlerine yansımayla birbirlerini var ediyorlar. Bunu anlayabiliriz. Ama evrensel kendi başına tikelden ayrı olarak düşünülebilir. Düşünüyoruz da, kullanıyoruz da o sözcüğü. Ama evrenselle tikelin ilişkisi, evrenselin tikeli potansiyel olarak kapsaması ve tikelin ortaya çıkması, bu potansiyelin kendini açması oluyor. Yani tikel evrenselden çekiliyor bir bakıma ve tikel evrenselin kendisinden başka bir şey değil. Bir kavramın öteki kavramı kapsaması denen şey, o kapsadığı kavramın kendisi olması anlamına geliyor. Bir şeyi kapsıyorsa o kapsadığı şeyin kendisi. Bir şey hem kendisi hem de kapsadığı şey. Bunu mantıksal olarak düşünmek bu kadar zor değil.
Kapsa bütün gibi bir şey mi? Değil.
Daha
çok diyalektik bir şey mi?
Parça evet. Yani parça ve bütün arasında şey var. Kapsamadan çok yansıma ilişkisi var. Onu çok ayrıntılı olarak durmadık ama yani kapsama ilişkisi ya da potansiyel kavramda gelişme var diyor Ege. Ve bu
bununla bitkiyi kavram olarak düşündüğünüz zaman dediğim gibi
evet.
Yani fiziksel tasarımlarına yönelik değil de yalnız kavram olarak da düşünüldüğü zaman şey
ama tohumda olan neyse bitkiye aynı şey çıkıyor. Ne eksik ne fazla. Ama kavramın gelişmesi öyle değil.
Öyle
yani
diyor.
Bir şey kavramından tam oturmuyor.
Bir şey.
Öyle aslında şimdi daha düşünüyorum.
Tikel diyor, evrenselden ortaya çıkıyor ve tikel evrenselden ne çoğu ne azı.
Yani gelişmekten bahsediyoruz ya.
Evet.
Yani bütün gelişmesinden de bahsediyoruz.
Şimdi doğru, yani bir bitkinin gelişmesiyle tikel ve evrensel ilişkisi örtüşmüyor. Orada çok basamaklar var, aşamalar var ve başka türlülükler.
Doğru, bir daha mekanik bir şey. Yani
evet.
Yani ama o kadar şey değil, gerekli değil onu kullanmak. Kullanırsak eğer işe yarıyorsa tamam, yanlış değil ama ne kadar işe yarıyor? Yani tikel evrenseli içseldi diyebiliriz, içkindi diyebiliriz ve oradan gelişti ya da
çünkü söylediklerimizin yargıyla bir bağlantısı var mı?
Yargıyla bağlantısı şöyle, yargının doğasına bakarsanız özne yüklemdir diye düşünürsek ilkin, önerme biçimini düşünelim. Yargı evet, tekil evrenseldir diyor. Hegel ilk yargı örneği olarak onu veriyor. Yani yargıyı bu gül güzeldir ya da bu gül kırmızıdır şeklinde, bunlar ampirik yargılar ya da yani doğal bilincin yargıları. Bunların mantıksal formülü tekil evrenseldir. Gramatik formülü özne yüklemdir. Biz mantık biliminde gramerle ilgilenmiyoruz. Ama grameri çözmek durumundayız. Özne yüklem nedir? Bunları ancak felsefeci... Efendim?
Grameri kullanıyor. Yani.
Açıklıyor. Gramerin ne olduğunu gösteriyor. Gramer, gramerci, dil bilgici mantıkçı değil. Dolayısıyla dil bilgisi usun görüngüsü, dil usun görüngüsü, dil bilgisi görüngünün bilimi gibi bir şey aslına bakarsak. Yani en son temellere gitmediği sürece dil bilgisi değil. Yeterli derinlikte değil. Öznenin yüklemin ne olduğunu bilmiyor dil bilgici. Tıpkı fizikçinin uzay ve zamanı bilmemesi gibi. Yani Hegel özne ve yüklem adlarının niçin kullanmak gerektiğini falan da açıklıyor. Orada yani orada tikel ve evrensel kullanmak yerine özne ve yüklemi kullanmak daha uygundur diyor. Onlarla ilgili şeyleri var, açıklamaları var. Şimdi bizi ilgilendiren şey kavram ve yargı arasında. Kavramdan yargıya geçiş kavramı düşündüğümüz zaman zaten görünüyor. Zaten yer almış bir bakıma oluyor ve çünkü kavramın kendi karakteri evrensel ve tikel ilişkisi olarak düşünülürse bu ilişki aynı zamanda yargının da karakteri ya da yargının da kavramı bu. Yani kavramın götürebileceği ilk belirlenim yargı.
Şey diyebilir miyiz Aziz? Evrensel ve tikel ilişkisi bağlamında söylüyorum.
Evet. Evet.
Tikel evrensele ne kadar yaklaşmışsa o kadar gelişmiş demek ki.
Evet.
Demek ki doğru bir öğrenme değil mi?
Çok doğru değil.
Değil. Neden?
Eğer gibi düşünürsek, mesela bir bilincin gelişmekte olduğu bir gelişmekte olan mantık birimini çözmeye çalışan bilinç gibi düşünürsek doğru. Neden? Evrensel olsa yakın bir bilinç biçimini, gerçek çıkarsamaları yapmış bir bilinç biçiminin özne ve yüklem bir olması gibi.
Mi? Ben de o anlamda söylüyorum. Bu kadar gelişmiş olduğunu göstermez mi? Yani evrensele ulaşmış olduğunu göstermez mi?
Tikel'in evrensel
ulaşmasıdır veya zaten evrenseldir dediğin zaman aslında söylemek istediği şu
ulaşma.
Ama
Hegel tam bir örtüşme var.
Realitede yani tam bir örtüşmesidir.
Yani tikel
ve evrensel bir. Tikel ve evrensel bir. Evet. Sen belli bir örneğin bitkinin şeyini düşünüyorsan diyelim onun kavramını ya da devlet kavramını orada gelişme tabii ki zamanda ve daha başka pek çok faktörün katılmasıyla yer alıyor. Yani aşamalı olabiliyor.
Hayır, insan hakları kavramı.
Bu da yalın bir gelişme.
İnsan hakları kavramı evrensel bir kavram, öyle değil mi? Hı. Peki tikele getirirsek yani Türk insanında örnek.
Evet, devam et.
Ne kadar insan hakları kavramı
bütün dünyada
benimsenmiştir veya ona göre davranmaktadır insanlar diye düşünürsek.
Evet.
Ne sonucu olabilir?
Peki de biraz önceki işte
göreli bir gelişme vardır. Efendim?
Gelişme işte biraz önce.
Evet.
Yani o bir gelişmeyi göstermektedir. Öyle değil.
Ama
yani
o kompleks bir kavram. İnsan hakları kavramı buradaki gelişmeyi biz yani burada bu mantık kavram bağlamında düşündüğümüz zaman, kavram olarak kavramın gelişmesini düşündüğümüz zaman
buna denk düşen bir şey değil.
Evet. Yani o yalın evrenselin tikele tikel ile ilişkisi bir gelişme ilişkisi diyor Hegel. Yani evrensel tikelle o değil,
bence de gelişme
daha
ilişkisi.
Karmaşık
ben
bir kavram değil.
Evrensel bütün belirlenimleri kendinde taşıyan
ama
değil mi?
Ama evrensel insan hakları
bir
dediğin
gelişme
zaman
gelişme ilişkisidir diyor değil mi?
Evet.
Tamam doğru. Gelişme ilişkisi.
Tabii kavramın
gelişmiş olan evrenseldir, tikel değil.
Ama evrensel olma tikelliğindedir.
Güzel, aynı şey. Gelişmiş biçimin kendisi tikeldir. Çünkü tikel gelişmesini evrenselden alıyor ve
evrensel olma
değil mi? Yani tikel
Türk olarak söyleyebilirsin.
Türk tini insan haklarını ne kadar kavradı demek tikel olarak insan hakları kavramı tikelleşmesinde ne düzeye geldi demek. Gelişme tikelde olan bir şey. Ama evet. Evrenselden geliyor.
Evet.
Dolayısıyla ayrı değil bunlar. Ayrılık nerede? Evrenselin evrensel kendiyle ilişki demek. Yani evrensel dediğimiz zaman türü düşünüyoruz. Tekilleri, bireyleri düşünmüyoruz. hayvan türünü düşünüyoruz. Hayvan evrensel cins ve tür ilişkisinden yararlanıyor Hegel. Bu evrenseliği incelerken dikkat ettiyseniz genus ve species ya da tür. Yani cinsin altında tür var. Tür, cins kendi başına düşünülebiliyor ya da evrensel ve o durumda cinsin kendi ilişkisi söz konusu. Tikellerle ya da türle ilişkisi yok henüz. Hayvan cinsinden söz ettiğin zaman onun altında duran türler bekliyor.
Yani cins yerine göre evrensel olabiliyor, şeye göre, türe göre şimdi, düşündüğünüzde.
Şöyle biraz daha devam edeyim. Cinsten türe geçiş, aslında cinsten türlere geçiş. Yani birçok türe geçiyorsun ve bu kavramın evrenselden tikele geçişiyle paralel değil. Çünkü kavramın kavramın türleri diye bir şeyden söz ediyor. Dikkat eden var mı? Sanki sayısız türü var mı? Hayır, kavramın diyor türleri tikel ve tekildir ve evrenseldir. Yani ya da evrenselin türleri diye düşünürsek, evrenselin türleri şeydir, tikel ve tekildir. Bunlar şey, iki ya da üç sayısıyla anlatılacak olan şey. Ama bir hayvan cinsinin altındaki türler binlerce olabilir. Burada kavramın türleri, tür ve cins arasındaki ilişki. Şimdi, şeye geçtiğimiz zaman, türe geçtiğimiz zaman cinsten, hayvan cinsinden tikel bir türe geçtiğimiz zaman sivrisineğe geçtiğimiz zaman o sivrisinek hayvan mı sivrisinek? Hayvan değil mi? Bütünüyle hayvan karakteri o tikelde var. Tikelin hayvandan ayrımı ne de yatıyor dersek tikelliğinde yatıyor ama evrensel orada bütünüyle kapsanıyor. Tikel nereden geldi? Evrenselden geldi. Şimdi sivrisinek ve hayvan cinsi arasındaki ilişki tabii ki kavramın kendi türleri arasındaki ilişkiye göre çok daha karışık ve karmaşık. O iyi bir benzetme olmuyor o yüzden. Ama çünkü şey diyemeyiz, hayvan cins olarak düşünüldüğünde sivrisineği kapsıyordu. O çıkarsaması zor bir şey. Ama evrenselden tikele geçtiğimiz zaman tikel bütünüyle evrensel ile örtüşüyor, çakışıyor ve onunla bir.
Çünkü evrensel de bir tikel.
Evrenseli eğer şey olarak alırsak, tikelden ayrı olarak alırsak diyor, o zaman kendisi de şey olur. Bir tikel olur. Şimdi burada tasarıma gitmeyelim. Gidersek kavramın ayrışması dağılacak. Tamamen soyut düşüncede kalacağız. Evrensel, tikel ve tekil var. Evrensel ilişkisiz olan, genel olan şey. Genelde dediğimiz zaman, bir şeyi genel olarak aldığımız zaman, yani genel olarak devleti düşün dediğimiz zaman, devleti evrensel olarak düşün demiş oluyoruz. Genel olarak anayasayı düşün ya da evrensel anayasayı düşün. Orada bir tikelleşme yok. Yani şu ya da bu devletin anayasası falan değil. Genel demek, evrensel demek, kendiyle ilişki içinde alınma demek. Çünkü henüz tikelle ilişki irdelenmiyor aşamada. Evrensel ilişkisiz, soyut.
Ama yine de kendi ilişkilerini içinde taşıyan demek.
Ama tabii ki evrenseli, ama yani evrenseli evrensel olarak düşünürsen o soyut.
Soyut bir şey.
Soyutu düşünmüş oluyorsun. Evrensel soyutlamanın ta kendisi. Ve soyutlama şey, yanlış olan bir şey. Çünkü tikelle ya da olumsuzluğuyla ilişkisini kopartıyorsun yapay olarak, haksız olarak. Evrensel şey, genel. O yüzden evrenselin olmadığını söylüyorlar. Mesela bir tane görgücü vardı, şey diyordu, insanlık yoktur diyordu. İrlandalı vardır, İngiliz vardır, Türk vardır, Alman vardır vesaire.
Oradaki evrenselliği göremiyor.
Evet, yani insanlık yok. Doğru söylüyorsun, insanlık diye bir varoluş yok.
Ama Almanlık da
var olan her insan şey, belli bir ulus tikelliği altında var oluyor. Yani ama yine de insanlık evrensel kategori orada bütünüyle bulunuyor.
Aynı
haklı. Sonradan çıkmış bir şey ulus.
İyi, tam görgücüymüş.
Tam görgücü, evet. Yani yok ya insanlık.
Asıl insanlık. Evet. Onlar belki de. Evet.
Ama yani bu böyle bir mantığı sonuna kadar vardırdığın zaman insanların birbiriyle konuşarak anlaşması bile imkansız.
Evet.
Tabii.
Çünkü
genel bütün kavramları ortadan kaldırır. Her şeyi tikel ve tekil olarak ifade etmek zorunda kalırsın. Ve konuşma imkansız hale gelir.
Evet. Hemen ama şeyi sormaya da, bir Türklük, Almanlık ne? O zaman bu evrenseli nereden buldun?
Onlar da evrensel. Onlar da kendi alt evrensel. Alt türler, alt türler.
Ulus kavramına geliyor.
Bitirmiş o zaman.
Evet.
Ne yapacağız? Frankfurt'dan davranışlar. Bu sefer o soruyu soracağız.
Para verelim. Para verelim. Bir saat oldu.